Ayrım 14. Hayat Hanım ilk tayin. Görünüşüyle yarattığı etkinin farkında değilmiş gibi yapmak birçok kadının başlıca numarasıdır. Hayat Hanım'ın da öyleydi. Doğrusunu söylemek gerekirse onda numara o kadar çoktu ki bir noktadan sonra hepsinin numara olamayacağını düşünüp doğallığına ve içtenliğine inanmaya başlıyordunuz. Önemli sayılacak bu özelliği sayesinde kendi gönlünden geçenleri karşı tarafın düşüncesi haline getirmeyi, bu yolla isteklerini gerçekleştirmeyi biliyordu. İnsanlar ona karşı koyamazlardı. Öncelikle sesinde hipnotizmacıların ses tonlarındaki kararlılık ve ikna edici hava vardı. Bir kez dinlemeye başladıktan sonra bu özel sesin etkisinden kurtulmak pek mümkün değildi. Radyo spikerleri gibi canlı bir Türkçeyle tane tane, ılık ılık konuştuğu yetmezmiş gibi makamlı makamlı şarkı söylemeyi de bilirdi. Hani sesinin rengi güzel derler ya, işte öyleydi. Her seferinde önce biraz nazlanır ama insan usandırmaz, hatır kırmazdı. Kendi de söylerdi, küçük bir sesim vardır ama kalbi okurum diye. Çocukluğu radyolu yıllarda geçmiş, çoğu Türk sanat müziği meraklısı gibi o da iyi bir şarkı hafızası sahibiydi. Bulunduğu ahbap toplantılarında asla şarkı hatırlamak konusunda bir sorun yaşanmaz, azıcık dumanlı kafayla sizin aklınıza gelmeyen bütün şarkılar bir bir onun aklına gelirdi. Bildiği türküler fazla değildi. Kendi deyişiyle sürmeli türküler söylemeyi severdi. Konuşurken genellemeler yapmaya bayılırdı. Örneğin bir gün göz kapakları düşük kadınlar sinsi olurlar diye bir laf eder. Ertesi gün göz kapakları düşük bir kadının yanında böyle bir söz söylemek gafletine düşmek şöyle dursun. Göz kapakları düşük kadınlar kısılmış lambalar gibi bakar. Onların bakışları insanın içine işler diye iltifat ederdi. Bir başka seferinde kısa boylu kadınların boyunu eliyle alçacık işaret edip korkulur çalı dibi bodurlardan bir o kadarı da yerin altında vardır o haspaların der. Kısa boylu bir kadının yanındaysa konuşması çabucak ters yöne çark değiştirir. Ufak tefek olduklarına bakmayın kadının makbulü kucağa çabuk kaçar diye övgüler düzerdi. Hem kara mürsel sepeti gibi taşıması da kolay olur onları. Ne demişler? Kadının uzunu sokakta, kısası yatakta. O bir gün öyle, bir gün böyle söylerken kendini asla ikiyüzlülük yapıyormuş gibi hissetmez. Artık nasıl beceriyorsa siz de onu ikiyüzlü biri olarak göremezdiniz. Onun için gönül almak, insanı hoş tutmak önemliydi. Gerçekler de yalanlar kadar kaypaktır demişti bir keresinde. Elinizden, avucunuzdan kaçı kaçı verirler. Gerçek dediğin hayat karartır. Duygu dünyası hakkında fazla bilgi sahibi olamazdı kimse. Geçmişinde biri var mıydı? Birini sevmiş miydi zamanında? Derinden bağlanmış mıydı? Aşık olmuş muydu hiç? Hemen herkes günün birinde zayıf düşmüş, bir anında geçmişten hicranlı bir aşk yarası hikayesi çıkartıp anlatmaya başlayacağını sanırken o bu konularda hiç konuşmazdı. Sanki aşka zahmet etmemişti kalbi. Yükü olan şeylerden uzak durmayı bilmişti. Bulunduğu ortamı hareketlendiren bulaşıcı bir neşesi vardı. Sözlerinin arasında mutlaka günü parlatan birkaç canlı kahkaha patlatırdı. Onunla konuşurken dünyanın hafiflediğini hissederdiniz. Bu nedenle bütün toplantılara kabul günlerine ilk o çağrılırdı. Çabuk ahbap edinir, fazla yüz göz olmadan yakınlık kurmasını, sohbet sürdürmesini bilirdi. Kendisine dost kazandıran ışığı gür bir gülümseyişi vardı. Sokakta rastlaştığı, hiç tanımadığı insanlara bile gülümsemesi o kadar dostçaydı ki kimse karşılık vermeden geçip gidemezdi. Kısacası Hayat Hanım, her haliyle adının hakkını veren, hayat dolu bir kadındı. Ama hiçbir şehirde 2-3 yıldan fazla yaşamaz, her seferinde yeniden taşınırdı. Oturmadığım vilayet kaldı mı diye sormuştunuz değil mi? Kalmaz olur mu? Var canım. Var var. O kadar da değil. Ben doğduğumda memleketimizin 67 vilayeti vardı. Bu sebepten benim için hala 67 vilayeti var Türkiye'nin. Biz öyle öğrendik. Öyle bildik. Şimdiden sonra değiştirecek değilim. Ama her iktidara gelen parti birkaç kasaba irisini daha böyle kolayından il yapmaya devam ederse hepsine yetişemeden ölüp gideceğim diye hayıflanıyormuş gibi yapar, arkasından o ünlü kahkahalarından birini patlatırdı. Ne buluyorsun ki böyle şehir şehir dolaşmakta diyenlere, her şehrin fırınının ekmek kokusu farklıdır diye karşılık verirdi. Her ekmeğin hikayesi de farklıdır. Hayat Hanım'ın böyle içi puslu sözlerine alışıktılar. Böyle zamanlarda anlamaktan çok hissetmeye çalışarak dinlerdi onu. Ne kadar birbirine benziyor görünse de her şehrin saat kulesi de ötekinden farklıdır. Çanakkale'dekiyle Niğde'ninki bir değildir. Bilecik'inki Kars'takine benzemez. Ben bir şehre ilk gittiğimde saat kulesi var mı yok mu ona bakarım. Varsa ne zaman yapıldığını sorarım. Yapılışının hikayesini hatırlayan, bilen varsa bulurum o kişiyi, anlattırırım. Saat, sade zaman mı ölçer sanırsınız? Alem kadındı şu Hayat Hanım, derlerdi. Nelere dikkat ediyor? Bir kadının kafa yoracağı şeyler mi bunlar? Anlattıklarına bakılırsa, ki bunların doğruluğu konusunda hemen herkesin ciddi kuşkuları vardı. Tek katlı ya da çift katlı bahçe içi evlerde geçmiş bütün çocukluğu, gençliği, her şeyi o kadar süsleyerek anlatırdı ki bir süre sonra doğru söyledikleri bile uydurmaymış gibi gelirdi insanlara. Babasının memuriyeti nedeniyle il il dolaşmışlar. Tam bir yere alışmış, benimsemeye başlamışlarken babasının tayini çıkarmış gene. Hiçbir yeri yurt tutamamışlar bu yüzden. Anlaşılan geçimsiz dik kafalı amirlerinin diş geçiremediği biriymiş babası. Emir almaya gelemezmiş. Çocukluğunu savrulan bir hazan yaprağına benzetmesi bundandı Hayat Hanım'ın. Mesela hiç sınıf arkadaşım olmamış gibi gelir bana. Ne zaman bir sınıf arkadaşımı anmaya kalksam yanımda oturanların yüzü birbirinin üstüne binerek bulanır. Ayırt edemem. Arkadaşlarımla şehirleri, olayları, bayramları, merasimleri, törenleri hep birbirine karıştırırım. Birinin yüzü diğerinin hatırası içinde kaybolur ve bambaşka bir şehirde geçen bir hikaye oluverir. İnanın, kendi aklımın oyunlarına ben bile yetişemiyorum. İnsan bir zaman sonra kendi hatıralarını bile uydurmaya başlıyor. Ama artık ne önemi var? Her şey gelip geçtikten sonra ne önemi var? Bu yüzden fazla dönüp bakmam geçmişe. Sözün burasında rengini sakladığı gibi hüznünü de belli etmeyen, gözleri belli belirsiz puslanır. Sanki bu kez yüzleri ve anıları ayırt edebilecekmiş gibi bir süre boşluğa dalıp gider. Ardından muzip bir ifadeyle geçmişe dönüp bakacağım diye boynunuzun tutulduğuna değmez inanın diyerek sesine yerleşmeye çalışan hüznü dağıtırdı. Gençken üst üste iki koca aldım. İkisi de şükür varidatlı insanlardı. Hem de iyi kalplilerdi de. Baksanıza vakitlice göçüp gittiler. Birbirimize düşmeden, kem söz edip diş bilemeden, her şey kararındayken, vaktinde kalkıp gitmesini bilen iyi misafirler gibi. Ardından bir kahkaha daha patlatırdı. Bu kahkahalar onun konuşmasının durak yerleriydi adeta. Sonra gülmekten yorulmuş gibi iç çekerdi. Şükür, Allah'a onlardan kalanlarla ömrümü gül gibi geçirdim. Evliliğin en iyi tarafı kocaların erken ölmesi. Önüne çıkan ilk kadın ya da ilk erkekle evlenmelerinin bedelini bütün bir hayatlarıyla ödeyen insanlara acır ama bunu kimseye belli etmezdi. İnsan geçiciliğin hakkını vermeli, derdi Hayat Hanım. Asıl olan kalıcılık değildir. Herkes bilir bunu ama kimse kulak asmaz. Şu hayatta bir üzüm bağında asma kütüğüne yaslanıp şöyle derin bir öğle uykusu uyuyayım yeter bana. Varsın mezar taşımın yeri bilinmeyi versin. Dünya onu şaşırtacak bir yer olmaktan çok çıkmış gibi. Hayata vereceği cevaplar her zaman hazırdı. Ağzı uğursuz şeyleri anmaya yatkın bir komşusunun günün birinde ölürsen nereye gömülmek istersin Hayat Hanım? Sorusunu hiç renk vermeden, kadının çiğliğini yüzlemeden bu çeşit sorulara öteden beri alışıkmış gibi sakin bir sesle yanıtlamıştı. En son hangi vilayete gittiysem mezarım orada olsun. İsterse bir gün önce gelmiş olayım fark etmez. Demek ki benim canımı hak ediyor demektir orası. Azrail'e can teslim etmek kolay mı? Mezarım orada dursa da ruhum gene oradan oraya gezip duracaktır nasılsa. Çürüyen etin yurdu mu olur? Nitekim gene birkaç yıllığına yerleşmeye gittiği son şehrin daha ilk gecesinde öldü Hayat Hanım. Denklerini çözmeden, kutularını açamadan, eşyalarını yerleştiremeden, birbirinden desenli empirme elbiselerini, eteklerini, bluzlarını, askılarını asamadan, kendi deyişiyle koca evi sadece 40 wattlık iki çıplak ampulün aydınlattığı boş evdeki ilk gecesinin sabahında üstün körü serilmiş yatağında ölü bulundu. Yüzünde öyle aydınlık bir gülümsemeyle ölmüştü ki, bulanlar ölü olduğuna inanmakta güçlük çektiler. Kime haber vereceklerini bilemediler ilkin. Kalbi durmuş dedi gelen doktor. Kalp krizi mi diye soranlara, hayır, kalbi durmuş yalnızca demişti. Saat mi bu canım? Öyle kendiliğinden duruversin diye inanmaz gözlerle ısrar edenleri, evet, öyle, kendiliğinden durmuş diye aynı inatçılıkla yanıtlamıştı. Hangi şehre gitsem, o şehrin boz köpekleri, kara köpekleri, sarı köpekleri gelir yatar kapıma. Kapımı sahiplenirler. Ben onlara sahip çıkayım isterler, demişti. Nitekim geldiğini sabahında şehrin boz, kara, sarı köpeklerinin bütün gün uzun uzun havlamaları üstüne kapısı kırılıp ölüsü öyle bulundu Hayat Hanım'ın. Kutularını açamamıştı. Ama şehir şehir taşımaktan bıkmadığı saksılarını bir bir dizmeyi bilmişti. Penceresinde ise her gittiği eve adım atar atmaz astığı rüzgar gülü dönüyordu. Ahbap edinmeye, konu komşu tanımaya fırsat bulamadan daha ilk gecesinde öldüğü bu şehirde Hayat Hanım'ın ölüsü bir arayanı olur ümidiyle birkaç gün bekletildikten sonra hiç tanımadığı insanlar tarafından kaldırıldı. Cenaze namazını yabancılar kıldı. Ona ve hayatına yaraşır bir sondu bu. Ama onu tanımadıkları için komşuları ölüsü sahipsiz kalmış bu kadına pek acıdılar. Birkaç gün sonra ev sahibi Cemile Hanım, eski kiracının eşyalarının bir süreliğine odaların birinde kalması kaydıyla evi yeniden kiraya verdi. İlk tayinin mi kızım? Diye sormuştu Cemile Hanım. Evet, ilk tayinim. Yeni mezun oldum, demişti Tülay. Sözlüyüm. Derken sesinde öncelikle kendini ikna etmeye çalışan bir ton vardı. Özer gelir miydi ardından emin değildi. Gelmez miyim demişti uğurlarken. Neşet Ertaş'ın memleketine gelmez miyim? Alnından öpmüş, eline de kendi söylediği türkülerle doldurduğu bir kaset vermişti. Gündüzleri İstanbul'un varoş semtlerindeki meslek liselerinin birinde öğretmenlik yapıyor, geceleri ise Beyoğlu'nun arka sokaklarındaki daha çok Alevilerin müdavimi olduğu türkü barlardan birinde saz çalıp türkü söylüyordu Özer. Ondan yalnızca birkaç yaş büyük olmasına karşın çok daha büyük gösteriyordu. Şefkatle dokunmayı bilen iri elleri vardı. Erken dökülmüş saçları, göz altlarındaki torbalanmalar, geniş omuzlarını düşüren hayatın yükü olduğundan daha büyük gösteriyordu onu. Özer'in ardından bakarken hep onun akşamları evine dönen yaşlı bir adam gibi yürüdüğünü düşünürdü Tülay. Adımlarında vaktinden önce çökmüşlerin ağırlığı vardı. Özer'in aşktan çok bağlılık duyuyordu. İçinin bir yere nedenini niyesini bilmeden bağlanmıştı ona. Korkarsın diye baştan söylemedik dedi Cemile Hanım. Kimse yeni ölü çıkmış bir eve taşınmak istemez. Boş yere huzursuz etmek istemedik seni. Tülay tuzağa düşürülmüş olduğunu, gurur meselesi yaparcasına ben ölüden korkmam zaten demişti. Söyleseydiniz de fark etmezdi. Yazık. Demek kadıncağızın bir günlükmüş ömrü Kırşehir'de dedi Cemile Hanım. Kimi kimsesi yok mudur bu kadının? Hiç anlamadık. Geldiğinin günü ölen kimse görmedik ki önceden bilelim. Eşyaları üst üste istif edilmiş halde içerideki odada öylece duruyor. Hayat Hanım'ın bir yakınının ortaya çıkıp onları alması bekleniyordu. Evi kiraladığı sırada bir iki yere telefon edip buranın adresini, telefon numarasını vermişti. Şimdi onlardan birinin meraklanıp aramasını bekliyorlardı. İlk kez "O da beni seviyor" filminde duymuştu bu Malatya türküsünü. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, şavku vurur pencereden bacadan. Bu türküyü dinlerken her seferinde kendinden ürküyor Tülay. Kendindeki kapılıp gitme gücünden ürküyor. Özer'in hafta sonları sahne aldığı türkü bara gittiği bir gece peçeteye bu türkünün adını yazıp garsonla yollamıştı ona. Herkes öyle yapıyordu. Garson ayaklı mikrofonun önünde duran nota sehpasının üstüne diğerlerinin yanına bırakmıştı yazılı peçeteyi. Göz göze gelmiş birbirlerine derinden gülümsemişlerdi. Filmlerdeki sahnelere benzeyen böyle şeyler yaşıyor olmaları ilişkilerine olan inancını güçlendiriyordu. Sanki aşk dedikleri böyle şeylerin birikmesiyle oluyordu. Kilimle kaplı duvarlarında çapraz asılı tahta kaşıklar, minyatür sazlar, Munzur yaylasının fotoğrafları, deniz gezmiş, Chi Guevara, Yılmaz Güney, Aşık Mahsuni, Ahmet Kaya, Uğur Mumcu portrelerinin tahta üstüne yakılmış harflerle yazılmış Nazım Hikmet, Ahmet Arif şiirlerinin asılı olduğu bir türkü barıydı. Halil İbrahim sofrasına oturur gibi alçak kürsülerde yan yana dirsek dirseğe oturmuşlardı. Sonra kızlarla erkekler, başka yerlerde pek görülmeyen bir eşitlik, kardeşlik havasında o daracık yerde omuz omuza vererek halay çekmişler, garsonlardan birinin boynuna geçirdiği davulu sırayla tokmaklayıp gülmüşlerdi. Özer, onun için söylemişti bu türküyü o gece. Madem soysuz gönlüm bende yo idi, niye doğru yoldan aşırdın beni? Dağlar karalı açma yaramı perişanım ben. Özer kendi eliyle ve sesiyle doldurduğu kasetede gene bu türküyle başlamıştı. Tülay'a nedense çok dokunuyordu bu türkü. Yaşamındaki hiçbir anıya değmediği halde her dinleyişinde gözleri doluyor, göğsü bilmediği bir sızıyla düğümleniyordu. Ardından bir Neşet Ertaş türküsü. Gene Tülay'ın pek sevdiği. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülmedim yalan dünyada. Sen beni görünce mutlu mu sandın? Ben de gülmedim yalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Kırşehir'deki ilk sabahına, gece boyu kulaklıktan dinlediği türkülerin kafasında dönüp duran ezgileriyle uyandı. Artık başka bir hayat başlıyordu. Tanıyacağı yeni bir şehir, yeni insanlar, yeni bir hayat. Yatağında doğrulurken birden evin içinde ikinci bir hayatın varlığını hatırlar gibi kilitli odayı ve içindeki eşyaları hatırladı. Eski kiracının eşyaları demişti ev sahibi. Sonra gelip alacaklar. Onlar gelene kadar idare edeceğiz artık. Geldiğinin gecesi ölen Hayat Hanım'ın tuhaf ölüm hikayesi ancak birkaç gün sonra anlatılacaktı kendisine. Hayat Hanım'dan kalan saksıları alayım mı, kalsın mı, yazık solmasınlar diye sözünü bağlamıştı Cemile Hanım. Kalsınlar, dedi Tülay. Yoldaşlık ederler bana. günümü şenlendirirler. Sonraki günlerde kaset çalardan yükselen türküleri, bu evde ölen önceki kiracının içerideki odada eşyalarının bulunduğu bilgisiyle dinlemeye başladığında, hem içinde bulunduğu zaman parçası yaşadığına gerçeklik kazandıran bir hacimle dolgunlaşmış, hem de içindeki ince sızı biraz olsun hafiflemişti. Paylaşmanın yalnızlığı seyretmesiydi bu. Sanki hiç tanımadığı o kadının ruhuyla birlikte dinliyorlardı evi dolduran Özer'in sesini. Evin içi çoğalıyordu. Kimsesizliğin en güçlü bağ olduğunu derinden hissettiren böyle durumlarda hiç tanışmayan insanların birbirlerinin varlığına daha çok güvenmeleri gerektiğini düşündü. Birilerine mektup yazmanın, telefon etmenin, mesaj çekmenin yetmeyeceği bu boşluğu, içerideki eşyaların varlığı, bu eşyaların bir zamanlar yaşamış oldukları hayatın saklı bilgisi dolduruyordu. İçindeki ince sızı bu kez başka bir damardan beslenerek varlığını yeniden duyurdu. O eşyaların yan odada durması bir biçimde güven veriyordu ona. Tam olarak neye karşı olduğunu bilmediği bir güven. Uyku tutmadığı bir gece kendi evinde olduğu halde bir yabancının mahremine girmenin tutuk adımlarıyla Hayat Hanım'ın eşyalarının bulunduğu odaya giren Tülay, öteberi arasında kendine bir yer açtı. Ters çevrilerek üst üste bindirilmiş iskembelerden birini indirip oturdu. Ağzı iyi bağlanmamış kutuların birinden çıkardığı masa saatini kurdu. Saatin tiktakları, ışığı cılız, ölgün bir ampulün aydınlattığı odayı şimdiki zamanla doldursun istiyordu. Yeni geldiği bu şehirde, bu evde hiç yaşayamadan, bir gece içinde ölüp giden bu kadın için kendinin de önceden bilmediği bir çeşit merasim yapılıyordu sanki. Şimdi eşyalarının başını beklediği Hayat Hanım'ın nasıl biri olduğunu düşlemeye çalıştı. Açık kutuların birinde bir albüm olsun bulmak, kadının yüzünü görmek istedi. Yoktu. Değil fotoğraf, tek bir fotoğraf çerçevesi bile yoktu. Hayat Hanım'ın hikayesinin tuhaflığında kendi yazgısına da ışık düşürecek bir takım işaretler, sanki biraz daha düşünse gizlerini çözebileceği uzak sırlar hissediyordu. Eşyaların sahibiyle sanki içinden konuşur gibi uzun uzun oturduğu o ışığı kıt odada, yaşamı yabancı bir şehirde son bulmuş bir kadının eşyalarının ve anılarının koyu gölgesiyle hayata yeni başlayan genç bir kızın ilk tayini arasında nasıl bir ilişki kurabilmesi gerektiğini düşünmeye, hayal etmeye, bundan bir öykü köpürtmeye çalıştı. Olmadı. Hiçbir zaman kendini yetenekli, zeki ve hayal gücü geniş bir kadın olarak görmemişti. Kısıtlı olanaklar içinde yaşanmış zor bir hayatın dayattığı koşullarda ayaklarının her zaman sağlam yere basma gerekliliği, hayallere, ümitlere fazla yer olmayan sert ve köşeli bir gerçeklik duygusu kazandırmıştı ona. Zeki, hayal gücü geniş kadınlara hep saygı ve hayranlıkla karışık bir yakınlık duymuştu. Ama kendisinin onlardan biri olmadığını biliyordu. Eğer şu anda odada kendisi yerine bu çeşit kadınlardan biri olsaydı, Hayat Hanım'la kaderlerinin kesişmesinden nasıl bir hikaye çıkarırdı? Kendini zorlayarak hayal etmeye çalışırken birden Özer'in buraya hiç gelemeyeceğini düşüncesi ilk kez bu acıtıcılıkla aklına düştü. Biri sanki kulağına değil de kalbine söylemişti bunu. Ve duymak istemediğini duymuştu. Yerinden fırlayıp huzursuzlukla odadan çıktı. Salondaki büyük pencereye gitti. Perdeyi açtı. Gökyüzünde ay olsun istedi. Ay büyürken uyuyamam diye okul yıllarında okuduğu bir öyküyü hatırladı ayla bakışırken. Ona bu öyküyü hatırlatan şeyin bütün gece perdenin arkasında onu beklemiş gibi duran ayın varlığı değil, içinde kabuğu kımıldayan bir duygu olduğunu hissetti. Usul bir sesle o türküyü kendi kendine söylemeye başladı. Madem soysuz gönlüm bende yok idi, niye doğru yoldan aşırdın beni? Dağlar karalı, açma yaramı, perişanım ben. Sustuğunda birden evin içinde kendisine doğru yaklaşan terlik sesleri duyduğunu, Hayat Hanım'ın boğazının kuruduğunu düşünerek kendisine bir bardak su vermek üzere gelip ardında beklediğini hissetti. Korkmadı. Şefkat'in kollarının uzak olduğunu hep bilmişti. Ardına dönmediği halde su bardağını, bardağın altındaki cam tabağı, tabağın üzerine konulmuş kenarlardan taşan oya işi dantel örtüyü gördü. Daha sonraki günlerde de bazı geceler eskisine göre suçluluğu hafiflemiş adımlarla o odaya girip çıktığı, orada o sandalye üstünde zamanlar geçirdiği oldu. Odayı dolduran eşyalara tek tek dokunuyor, hiç tanımadığı, hakkında hiçbir şey bilmediği, ölmüş bu kadının bu şehirdeki gizli hayatını için için sürdürüyor, bu durumdan daha önceleri tanımadığı, bilmediği saklı bir zevk duyuyordu. Bu eşyaların yalnızca evin bir odası değil, hayatında bundan daha fazlasını işgal ettiğini hissetti. Öte yandan kendini bir an önce buranın yerlisi gibi hissetmeye gereksinimi vardı. Bu nedenle yöreye özgü ocaklı, marpuçlu kilimlerinden alıp evini bunlarla döşedi. İlk eviydi bu. Ziyaretine gelecek olan kardeşlerine, arkadaşlarına, etrafı gezdirebilmek için dersine çalışır gibi şehrin meşhur ve tarihi yerlerini hızla gezip öğrendi. Kırşehir'e çabuk alıştı Tülay. Direkli bağını, Yence Mahalle'yi, Caca Bey Camii'nin yanını, yöresini bir çabuk öğrendi. Yatılı okuyanlar için yeni bir yere ve yeni bir yatağa alışmak anasının dizinin dibinde büyüyen kızlara göre çok daha kolaydı. Dar gelirli çok çocuklu bir ailenin hiçbir zaman gözü yükseklerde olmamış, gecelerini yatılı okul ranzalarında geçirmiş, hep yetinmesi, kenarda durması, kuyrukta sırasını beklemesini bilmiş, alçak gönüllü, kalender ruhlu kızı olarak buradaki hayatına alışmakta zorlanmadı. Kısa bir süre içinde hayat, daha önceden tanıdığı, bildiği hayata benzemeye başlamıştı. Bir tek Özer'in noksanlığını duyuyor, onu özlüyordu. Çok özlüyordu. Arkadaşlarına yazdığı mektuplarda, ansiklopedilerden derlediği cümlelerle, kentin tarihi yapıları da içeren eski çekirdeği vadi tabanında bahçelerle çevrili bir alandır. Yamaca doğru yayılan yeni mahalleler ise, ben kentin eski tarihi bölgesinde oturuyorum, yaprakları pencerelere değen bahçe içinde, kırmızı kiremitli çatısıyla kutu gibi şirin bir Kırşehir evinde. Ev sahibim bu evin zamanın başbakanının Kırşehirlilere kızıp burayı Nevşehir'in ilçesi ilan ettiği zamanlarda yapıldığını söylüyor. Özer'e yazdığı mektuplarda ise bir an önce gelmesi için kışkırtıcı olabileceğini varsaydığı cümleler kuruyordu. Hafta sonu komşularla nereye gittik biliyor musun? Kayseri'ye. Hani şu türküsü olan Gesi Bağları'na. Mektubun burasında yazdıklarına sahicilik ve güç katsın diye yüksek sesle bu türküyü söylüyordu. Gesi Bağları'nda dolanıyorum. Yitirdim yârimi aman aranıyorum. Cemile Hanım bir keresinde... Sesin de güzelmiş Tülay kızım, insanın içine dokunuyor dediğinde sesinin komşudan duyulduğunu hesap edemediğini hayıflanıp mahcup olmuştu. Demek içini yakan bu türküler sandığı kadar alçak sesle çıkmıyordu ağzından. Türküler kendi toprağında söylendiğinde daha gerçek, daha sahici duruyordu. Çünkü buralarda güneş türkülerdeki gibi ağır ağır doğuyor. Kuşlar yavaş kanat süzülüyor. Yapraklar ağaçlarından, meyveler dallarından usulca düşüyorlardı. Zaman insanın içine işleyerek ağır ağır geçiyordu. Kırların havasında dağılan türküler ilk söylendikleri gün kadar taze duruyorlardı dilde. Özer'i özendirmek için, Hacı Bektaş'a gitmek için seni bekliyorum diye yazıyordu. Bir dahaki sefere nihayet Kaman'ı da gördüm diyordu. Şirin bir ilçe. Cep telefonu mesajlarına uzun gelen bütün cümleleri mektuplara yazıyordu. Ahi Veren Türbesini mutlaka görmelisin. Alevilerin piri biliyorsun. Sonra Balım Sultan, Aşık Paşa türbelerini de. Öser'in mektupları ise seyrelmeye başlamıştı. Telefonları, mesajları seyrelmişti. Sesi, konuşmaları, kelimeleri, içi seyrelmişti. Gece yattığı yatakta Özer'in sahne aldığı türkü barda işine bir ciddiyet kazandırdığını düşünerek sahne almak lafını pek kullanırdı Özer. Başka kızların peçete üstüne istek türkü yazıp garsonla gönderdiklerini, oturdukları yerden Özer'e baygın gözlerle gülümsediklerini, Özer'in de onlarla uzun uzun bakıştığını, yerlerinden ayaklanıp da el kadar yerde halaya durduklarında manalı manalı göğüs salladıklarını hayal ediyor. İçi sızlıyordu. Bu duyguların derinleştirdiği bir hasretle yalnızca birkaç ay yaşadığı halde vatanı gibi hissettiği İstanbul'dan sürgüne gönderilmiş bassız gibi hissediyordu kendini. Böyle gecelerin sabahında şehre dayanamıyordu. Güneşin, günün, gündeliğin çiğine dayanamıyor. Bir an önce akşam olsun da hayallere dalsın istiyordu. Her fırsatta halaya duran oynak kızlar masalardan istek göndermese de şimdiye çoktan başka birini bulmuş olmalıydı Özer. Orası İstanbul'du. Ona niye bu kadar bağlandığını anlamamıştı Tülay. Bahar başında Ankara'da tanışmışlar. Özer'in ardından İstanbul'a gidip koca bir yazı orada geçirerek tayin beklemişti. Sonbaharda tayini Kırşehir'e çıkınca da buraya gelmişti. Hepsi bu kadardı aslında. Bu kadarıyla bakıldığında Özer'e kızması için fazla bir neden bulamıyordu. Gerçi geleceğim demiş ama gelmemişti. Hem söz yüzüğü takmışlardı aralarında. Kendini kötü hissettiği zamanlarda iki lafın arasına bir bahane bulup Cemile Hanım'ın dikkatini parmağındaki yüzüğe çekmeyi adet edinmişti. Sanki öyle olunca Özer söz tazeliyor, yüzük gerçeklik kazanıyordu. Cemile Hanım o sabah erken geldi. "Bugün eşyaları alacaklar," dedi. Tülay önce anlamadı. "Hangi eşyaları?" Cemile Hanım'ın onun uyku sersemliğine verdiği anlamazlığını, "Hayat Hanım'ın eşyalarını, odayı boşaltıyoruz, sana da yer açılır artık." Kahvaltı bile bitmeden kaçar gibi çıkıp gitmişti evden. O eşyaların gittiğini, o odanın boşaldığını görmek istememişti. Akşam geç saat eve geldiğinde eşyalarından boşalan odayı ilk kez çırılçıplak görmenin yabancılığında hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak kesinlikle bir acıyla Özer'in buraya hiç gelmeyeceğini anladı. Hayat Hanım gitmişti. Özer de gelmeyecekti. Her ikisi de aynı uzaklıktan bakıyorlardı şimdi Tülay'ın bu çıplak odadaki yalnızlığına. Özer İstanbul'da kalmıştı. Her şey olduğu yerde kalmıştı. Bundan sonra hayat Kırşehir'deki kadardı. Buna alışmalıydı. Yatakhanede ranza değiştirmek kadar kolay değildi elbet. Ama olsun, alışmalıydı. Hayat dedikleri de yatılı okul kadar acımasızdı. Niye farklı olduğunu düşünmüştü ki? Bütün bunları eşyalarıyla birlikte çekip giderken, sanki ardında kendisine bir mektup bırakmış olan Hayat Hanım'ın yazdıklarından öğrenmişti. Belki eşyaların da kalbi vardı. 3 yıl sonra Kırşehir'den tayininin çıktığının ilk gecesi çayını tavşan kanı demleyip pencere kenarına oturdu Tülay. Dizlerini altına aldı. Gözleri gökyüzünde ay aradı. Ay yoktu. Yıldızlar sönüktü. Geceyi aydınlatan şeyin ne olduğunu anlamadan buraya taşındığı ilk geceyi. Eşyaları günlerce içerideki odada üst üste duran Hayat Hanım'ı, o eşyaların başında geçirdiği soluk geceleri, nice zaman sonra uzun uzun düşünüp andı. Yalnızca Kırşehir'e değil, uzun zamandır aklından çıkmış olan Hayat Hanım'a da veda ettiği buradaki son gecesinde. Kendini gereğinden fazla büyüyüp olgunlaşmış, hayatı öğrenmiş hissetti. Çayından bir yudum daha aldı. Pencerenin dışında Hayat Hanım'dan kalan rüzgar gülü dönüyordu. Kasım 2005, Haziran, Ağustos, 2007.